Ayrım 11. Sayfa 154. Bu çatışmayı sonra Ellie'nin ekibinin kaybedeceği biçiminde geliştirmemiz gerekiyor. Donald. Daha önce konuştuğumuz şekilde savaşın kaybedilmesi için elimden geleni yapıyorum ama bir süre sonra bunu fark edip beni görevden alabilirler. Ve hükümet ortadan kalkmadığı sürece de bu işin sonunu getirmeye kararlı görünmüyorlar. Evet, farkındayım. İran'ın saldırması için kıyı bataryalarının bedensiz yere vurulması iyi fikirdi askeri açıdan. İran saldırısı bir hayli işe yaramıştı ama Rusya'nın işe karışması her şeye tuz biber ekti. Rus-İran cephesinin ordumuz orada durabileceğini düşünmüyorum. Kıyı bataryalarının vurulmasını istediğimde çok şaşırdılar ama gemilerin güvenliği için böyle olması gerektiğine ikna edebildim onları. Bu durum medyaya yansıttırılmamış olması çok önemli. Çok garip ama bu oyun için hükümet bağlantılarını kullandım. Garip bir adam. Onun gücü inanılmaz boyutlarda. Evet, Sorel denen adam, bu adamın ortadan kaldırılması gerekiyor. Sence bu yeterli olacak mı? Evet. Hükümeti kukla gibi oynatıyor. O olmazsa baskılarımız sonuç verir. Bunu ayarlayamaz mıyız? Erdoğan'la konuştum. Türklerin şu an bu arada sağlam bir adamları var. O devreye girerse bir şeyler olabilir. Bu güzel. Irak hava sahasında çatışmanın zamanlaması çok iyiydi. Bu sayede Suudi ve İran operasyonu hızını kaybeder. Bu bize zaman kazandırır. O zaman boşluğunda Sir Ali'yi halletmek lazım. Türklerin o adamı bu işi halledebilir mi? Sanırım Erdoğan doğrudan bağlantısı yok ama Amerika'daki bağlantı bu işi bitirebilecek kapasitedeymiş. Biliyorsun, Washington'da patlama yapan adamlar. Eğer bunu yaptılarsa o adamı da hallederler. Ancak başka bir sorun var. Abdullah Gül ve bürokratlar kayıp. Onları sonra elinin kaçırmış olduğunu düşünüyoruz. Bundan şüphem yok. Onları bulmalıyız ama pek şansımız yok gibi. İstihbarat ağımız sonra elinin adamları tarafından delik deşik edilmiş durumda. Onu aradığımızı hemen anlayacaklardır ve bunu ne yapıyorlarsa yerini değiştirebiliyorlar. Elimiz kolumuz bağlı. Bu duruma çok bozuluyorum. O el denen alçağı ellerimle parçalamak isterdim. Önümüzde çok kritik saatler var. Kara kuvvetleri Suudi toprakları üzerine ilerliyor ve yakın bir zaman içerisinde kutsal toprakları kontrol altına almış olacağız. Bu çok çok tehlikeli ve çılgınca bir şey. Bunu yapmamalıyız. Dünyanın dengeleri bozulur. Sonsuz bir kaosun içine düşebiliriz. Harekatı geciktirmekte uğraşıyorum. Sir Ellen'in hükümeti ele geçirmesi ve Amerika'yı akıl dışı bu hareketlerle yönlendirmesinin tek nedeni olabilir. Dünyayı yönetme konusunda işine karışabilecek her yapıyı, buna İsrail ve Amerika'da dahil, ortadan kaldırmak. Donald, her ne yaparsanız bir an önce yapın. İran'a yönelik nükleer saldırının başarısızlıkla sonuçlanması ipleri daha da gerer. Sir Eli denen geri zekalı tam bir çılgın olmalı. Bütün kutsal toprakların tek sahibi olmak istiyor. Bunu yapmak için her çılgınlığa başvurabilir. Ve bunu engellememekten korkuyorum. Howard, senin verdiğin bilgiler olmasaydı S-400'ler her zamanında İran'a yetiştirilemezdi. Peki Rusya'ya karşı bir cevap verilecek mi? Bu çok garip ama Rusya'ya bir cevap vermeyi düşünmüyorlar şimdilik. Buna güçleri olmadığını düşünüyorlar ve bu olaydan hiç bahsetmeyecekler. Ben Esad'la konuştum. Türkiye Dışişleri Bakanı yolluyor hemen. Erdoğan'la konuşacaklar ve Irak'taki Amerikan kuvvetlerini tehlikeye düşürüp kutsal toprak operasyonu imkansız kılacak bir harekatın düzenlenmesi için topraklarını açacaklar. Hem bu sayede Türk-Suriye ilişkileri içinde bir ümit doğar. Donald, yaptığımız dağınıklığı toplamadan emekli olmak istemiyorum. Ben de. Bence bu insanlığa karşı borcumuz. Bu duyguları daha önceden hissetmezdim ama nedense yaptığım işlerin sonuçlarını görünce kime hizmet ettiğimi, her şey yerli yerine oturuyor. Hayatımı Amerika İmparatorluğunu kurmaya adadım. Ama kurmaya çalıştığım imparatorluğun basitçe parayı yöneten ve güçlerin eline geçirebileceğini görmek uykudan uyanmamı sağladı. Biz de ne yaptık Donald? Her ne yaptıysak yerine en iyisini koymalıyız. Zaman yok. Daha çabuk olmalıyız. Türk askerlerinin kutsal topraklara indirilmesi işlemi ne alemde sence? Suriye üzerinden sürekli sevkiyat gerçekleşiyor olmalı. Ancak bizimkiler yakalayamıyor. Eğer karşılaşma olmuyorsa mutlaka ölümcül bir çatışma oluyordur. Henüz bana böyle bir bilgi gelmedi ama Türk askerlerinin Hicaz bölgesinin kısa zaman içerisinde silahlandırıp savunabilir hale getireceğinden şüphe yok. Ancak bu kesin bir savunma olmaz. Sadece zaman kazandırır. Her şey hükümetin devrilmesinde bitiyor. Sonra Elinin ortadan kaldırılmasında. Bunu yapacak olan kişi de ne kadar önemli bir iş üzerinde olduğunu bilse. Bölgede yakınları Suudi Arabistan, 22 Ekim 2007. Amerikan Birleşik Arap Tümeni Suudi topraklarında hızla ilerliyordu. Çölü göğe saçarak geliyorlardı. Hedeflerinde kutsal toprakların olduğu bölgeyi ele geçirmek vardı ve bu görevi kendisi bile askerlerinin sicim gibi gerilmesine yol açıyordu. Üzerlerinde karanlık bulutlarının dolaştığını hissediyorlardı. Oraya gitmek istemiyorlardı. İçlerinden sürekli olarak kaçmak geliyordu ama kısılıp kalmışlardı burada. Kimse bir şey yapamazdı. Hepsi verilen emirleri yerine getirmek zorundaydı. Tank tümeninin öncü kuvvetleri arasındaki zırhlılar üzerlerine doğru gelen RPG roketleri nedeniyle hat boyunca dağıldılar ve gelişi güzel makinalı top ateşi açtılar. Brandley zırhlılarının bazıları vurulmuş ama imha olmamıştı. Ateşin RPG seviyesinde kalacağını zannederken çöle gömülmüş makinalı tüfek yuvarlarından ağır makineliler ve uçak savaş silahlarının kıvılcımları fışkırmaya başladı. Akşam olmak üzereydi ve göğü boyayan güneşin pembeliğine, yerde etrafa serseri bir halde saçılan alev parçacıklarının gösterisi eklenmişti. Öncü tank ve zırhlı takımının hemen telsizlerinden gerideki ana birlikleri uyardı. Henüz direnişin ne kadar güçlü olduğuna dair bir emare yoktu. Ancak birkaç dakika sonra Brandley'lerden birisi sanki gökten geliyormuş gibi yerden fırlayıp havada geniş bir kavisle aracı üstten çarpan bir füzenin parlaklığıyla yok oldu. Durum gayet ciddiydi. Çölün içinde ciddi bir kuvvet gizlenmişti ve bu durum tank tümeninin ilerleyişini bir süre için durdurması gerekiyordu. Tümen komutanı buna çok sinirlenmiş. Savunma Bakanı'ndan aldığı şiddetli tehdit ve küfür dolu telefon nedeniyle daha da gerilmişti. Genel kumay yönetmiyor gibiydi sanki başarıları. Hiç tanımadığı sivil bir adam açıp ona ciddi anlamda kötü sözler söylemiş, bir an önce Hicaz'ı ele geçirmelerini istemişti. Öncü bir, orada neler olduğunu bildirin. Tümen hareketi neden durdu? Ters çizgilerle patlama ve ateş sesleri karışıyordu. Komutanım, şiddetli bir direnişle karşı karşıyayız. Siper alacağımız hiçbir yerde yok. Öncü kuvvetlerde kayıplar var ancak kayıpları toplayamayız şu anda. Asker heyecanlıydı ve konuşurken bir yandan başka şeylerle uğraşıyormuş izlenimini uyandıran biçimde gelgitli bir tonla sesi geliyordu. Kim direniyor? Bilmiyoruz efendim. Çok profesyonelce. Suudilerden bekleyemeyeceğimiz kadar şiddetli ve kararlı bir ateş var. Ne demek istiyorsun yani? Geri mi çekilelim? Buna zamanımız yok. Çabuk olmalıyız. Hemen hava desteği çağırın. Çağırdık komutanım. Ama ana birliklerden yardım istiyoruz. Tekrar ediyorum. Yardım istiyoruz. Bu sözler komutan tüm General Smith'in çileden çıkartmıştı. Yüzlerce tank, zırhlı araç ve binlerce askerden koca konvoy durmuştu ve her an tehlike büyürken artık New York'a taşınmış olan başkentten gelen baskı da artıyordu. Hava kuvvetlerinin bu engeli derhal ortadan kaldırmasını istiyorum. Şimdi emir vereceğim. Güdümlü roket ateşi başlatıyorum. Bana gerekli koordinatları verin. Hemen koordinatları geçeceğim efendim. Ama çölde sürekli hareket ediyorlar ve geniş bir alandalar. Çöl yükseltilerinin içini demir ya da benzeri sert cisimlerle kayalık bir haline getirmişler. General Smith'in siniri iyice geriliyordu. Uzun zamandır bu durumdaydı zaten. Sinirleri artık o kadar harap olmuştu ki mantıklı karar alamamaktan korkuyordu. Ancak asla böyle bir düşünceyi üstlerine iletemezdi. O bir askerdi ve ne durumda olursa olsun emirleri yerine getirmeliydi. Bu onun sonu demek olsa bile. Emirleri yerine getirecekti. GMRS güdümlü roket sistemlerinden fırlatılan 500 kiloluk roketler öncü kuvvetlerin belirttiği koordinatlara doğru ilerlemeye başladı. Değişik mermilerle yapılan ateşler nedeniyle ortalık toz duman olmuştu. Siyah dumanlar çöl kumuna karışıyor ve parçalanan yapay siperler nedeniyle geniş bir alan insan hayatı için tamamen tehlikeli hale geliyordu. Onlarca raketin ateşlenmesinin ardına ateş kesildi. Öncü zırhlı kuvvetlere bağlanan eşler ve askerler alana doğru yaklaştılar. Bu en tehlikeli andı. Bir süre yaklaştıktan sonra hiçbir ses gelmediğini fark edip rahatladılar. 10 kadar Amerikalı asker yavaş yavaş roketlerin düştüğü alana doğru ilerlemeye başladı. Zırhlı araçlar biraz açıklarındaydı. Korkunç bir karmaşa vardı etrafta. Biraz ilerilerinde kum içine görülmüş insan bedenleri gördüler. Roketler ise yaramış olmalıydı. Ayrıca etrafa saçılan küçük bombacıklara basmamakta gayret ediyorlardı. Patlamış bombalar her an birilerinin canına mal olabilirdi. Temen Johan dikkatli biçimde alana girdi. Askerlerinin geride kalmasını ve etrafa dağılmasını istedi. Müfrezedeki askerler dağıldı. Sessizlik burada ölümün kol gezdiğini söylüyordu. Kapalı devre tesislerden birbirlerini sürekli konuşuyorlardı. Herkes arkadaşının nefesini duyabiliyordu. Burası çok tehlikeli. Nasıl bir direnişin merkezinde olduğumuzu bilmiyoruz. Canlı kalanlar olabilir. Temen dikkat edin. Siz de her an siper alacak gibi adımlarınızı atın. Askerlerden birisi yere eğildi. Vurulmuş olan bedenlerden birisinin kalır yüzüne bak. Temel bu çok garip. Burada ölülerden birinin yüzüne bakıyorum. Burnu kemerli birisi. Bu adam Arap'a benzemiyor. Ne? Arap değil mi? Kapalı devre sistemindeki konuşma kısa süre içinde General Smith'in önüne kadar gelmiş. Ne demek dirençliler Arap değil? Bu nasıl bir saçmalık? Komutanım, saçları askeri kesin. Bu adamlar asker. Ama üzerlerinde hiçbir kimlik ibaresi yok. Bana hemen birkaç tanesinin ölüsünü getirin. Temen Johan bu emri diğerlerine iletti. Askerlerden ikisi yerdeki cansız bedenleri alıp geriye doğru taşımaya başladılar. Bu arada birkaç yüz metre ileride nişangahın adım ortasında yavaşça ve dikkatli bir şekilde yürümeye çalışan asker yönetmişti şimdi tüm dikkatini. Yanında duran komutanın dürbünüyle durumu gözlemliyordu. Orada kaybettikleri askerlerin nedeniyle üzgündüler ama görevin tehlikesi ve dönem şanslarının azlığı işin en başından belli olmuştu. Neredeyse gönüllüydüler. Kutsal toprakların savunmasında yer almak herkesin gönüllü olabileceği bir şeydi. Mehmet dikkat et, onu tam yüzünden vurmalısın. Üzerinde çelik yelek var. Tamam komutanım. Keskin içen tüfeğin kabzasının kavradığı ve ateş aslandı. Kayseri Komando Tugayı dünyada eşi benzeri az bulunur bir harekatla Suudi topraklarına girmişti. Takımlara ayrılıp Suudi bağlantısı üzerinde gizlice çölü geçmiş ve Amerikalıdan haberi olmadan hiç de yaklaşmışlardı. İki tabur Büreyde etrafında yerleşirken iki taburda tank tümeninin yolunu kesmek üzere geniş bir alanda yerli halkla beraber direniş hattı oluşturmuştu. Ancak Amerikalıların bundan haberi yoktu. Tümen ilerledikçe daha fazla direnişe karşılaşacaktı. Mehmet ateş edince birkaç kilometre ötede gömülü bulunan havan siperlerinden ateş yağmaya başladı. Amerikan tümeni gelmeden önce havan ayarları yapılmış ve deneme ateşleri neredeyse kesin vuruş sağlayacak veriler elde edilmişti. Türk taburundaki ileri gözlemciler ateşi yönlendirecek ve tümene büyük zayiat vermeye çalışacaklardı. Ve her şey Mehmet'in keskin nişancı tüfeğinden çıkacak bir mermiyle başlayacaktı. Ortalık cehenneme dönmek üzereydi. Çok şiddetli saatler bekliyordu onları. Büyük ihtimalle pek çoğu bir daha ülkesine göremeyecekti. Mehmet hedefe odaklandı. Bedeni yay gibi gerilmişti. İçinden doğasını okudu ve ateş edeceği insanın yüzüne baktı. Onun ailesini düşündü. Onun öldüğünü duyduklarını yaşayacakları acıyı aklından. Keşke bunu yapmak zorunda olmasaydım. Keşke o kendi ülkesinde olsaydı ve onunla dost olabilseydim diye düşündü. Tetiğin boşluğunu alıp hafifçe itti. Bir pof sesi duyuldu sadece. Hedefteki askere sesten önce ulaşan başka bir şey vardı. 7.62 milimetre çarpılı mermi. Temenci olanın tam yüzünün ortasında patladı. Temen metrelerce geriye uçtu. Ayakları yerden kesilmişti. Müfrezesindeki askerler şok dalgası birkaç saniye sonra ulaştı. Ne olduklarını şaşırdılar. Ama karşı tarafta daha başka keskin nişancılar da vardı. Birkaç mermi daha müfrezedeki diğer askerleri hedeflemişti. Yere düşenlerin bazısı o anda öldü. Kimisi ise ilk atışın şanslıydı ve yerde haykırıyordu. Geride zırhlı araçlardaki askerler önce müfreze askerlerinin birer birer yere düştüğünü görünce termal kameralarıyla ufku taramaya başladılar ama kesinlikle kimseyi görmüyorlardı. Ancak bir süre sonra çok uzaklarda bir silah yansıması ile aslında kendilerinin bir tuzağa çekilmiş olduğunu anlayabildiler. Tabur komutanı Binbaşı Hakan havancılara emir verdi. Durmaksızın ateş edeceklerdi. Havan toplanı belirlenmesi zordu. Bu gerçekleşene kadar tümenin geri çekilmesi için baskı yapılacaktı. Bu sırada uzakta yerden metrelerce yukarıda hızla uçan Amerikan Apache'leri göründü. Ölüm makinaları kan kokusunu almış köpek balıkları gibi hedefe ölçüşmek için uğraşıyorlardı. Binbaşı Hakan Apache'lerin geldiğini görünce acele etmesi gerektiğini düşündü. Metal fırtına operasyonu nedeniyle hayli deneyimliydiler. Ankara'yı saran Amerikan kuvvetlerine en ağır kaybı verdiren komando birliği olarak bu görevi özel olarak seçilmişlerdi. Yakın zaman içerisinde hava kuvvetlerinde bu bölgeye dolaşacağını biliyordu. Bu artık ezber haline gelmiş bir pratikte hazırlıklıydılar müdürüne. Tamamen zırhsız bir kara birliğinin aslında pek çok taşınabilir silahlı bir tank tümeni tümenin nasıl durdurabileceğini göstermek istiyordu. İki tabur asker yeterli değildi belki ama Tugay'ın geri kalanı daha geniş bir alana yayılmıştı. Havan topları binbaşı Hakan'ın emriyle ateşlenmeye başladı. Önce zırhlardaki askerler aracın üzerindeki kapaktan dışarı çıkmış makineli ateşi için hedef arıyorlardı. Zaman zaman hedefsiz ateşlerle yaralı ölü halde yerde yatan müfreze askerlerini korumaya uğraştıkları belliydi. Birden havayı yaran bir ıslık sesi duyuldu. Hemen ardından zırhlılardan birisinin çok yakınında 120 milimetrelik büyük bir hava mermisi düştü ve parçacıklar aracın üzerindeki askeri ağır yaraladı. Zırhlılar hareket etmeye bile fırsat bulamadan havan yağmuru yoğunlaşmaya başladı. Komutan direniş çok farklı bir hal aldı. Sanırım çok iyi gizlenmiş bir cephenin tam önünde siperleri görmeden bekliyoruz. General Smith'in gözleri kan çanağına dönmüştü. Bu artık kişisel bir konuydu neredeyse. Kimsenin umurunda değildi ve ne olursa olsun önüne çıkanları parçalayacaktı. Havan ateşinin geldiği yeri bulun. Apaçiler yanınızda. Hemen onları devreye sokun. Bütün havan noktalarını yok etsinler. Komutanım, sesler yoğunlaşıyor. Telsizdeki askerin sesini bastırıyordu neredeyse. Burada çok kesif ateş barajı oluştu efendim. Hava kuvvetlerine halt yiyor. Orada koca bir gözetleme bölüğü düşman ateşi altında. Çabuk bana hava kuvvetlerini bağlayın. Bu işi yapamayacaklarsa defolup gitsinler. Efendim, hava kuvvetleri Suudi savunması ile uğraşıyor. Ayrıca her an gelebilecek bir savunmaya karşı kara kuvvetlerini korudukları ve yerdeki işi karacıların bitirmesi gerektiğini. Eğer karacılar işlerini yapamıyorlarsa geri çekilip beklemelerin uygun olacağını söylüyorlar. General Smith bir süre sonra komuta aracının içinde başını öne doğru düşürüp güldü. Yardımcısı olan subaylar onun bu halini beğenmemişlerdi. Generalin birden askeri kamuflajını, miğferini çıkardığını gördüler. Komutanım, ne var? Demek karacılar işlerini yapamıyorsa geri çekilip beklesinler ha. Ben onlara bu işi nasıl yapacağını göstereceğim. Siz emredersiniz efendim. Emir subayları hazırlıklara başladı. Artık tam anlamıyla savaş üzerine geçildiğinin işaretiydi bu aslında. Demek ki Mekke ve Medine'ye giden yol kanlı ve zor olacaktı. Kendilerini yüzyıllar öncesinin haçlılar gibi hissediyordu. Çok şiddetli olmayan kum fırtınaları etraflarındaki manzarayı son derece gerçek üstü bir havaya bürüyordu. Sıkıca sarıldıktan sonra silahları ve ekipmanları dışında dayanabilecekleri hiçbir şey yoktu. Yıllık 50 bin dolar için buradaydılar ama bu operasyon sadece bu kadar paranın yaratacağı motivasyonla gerçekleştirilemezdi. Başka motivasyonlara ihtiyaçları vardı. Ama bunun için zamanları yoktu. Birinci tank tümeninin ana kolları ayrılıp çöl boyunca yayılmaya başladı. İhtişamlı bir görüntüydü ama neyin içinde olduğu, ne işe doğru süründüklendiklerini bilmiyorlardı. Apaçiler uzaktan belirledikleri siperlere roket yağdırmaya koyuldular. Bazı siperler onları kandırmak için yapılmıştı. Bazılarının içinde ise gerçekten asker ve yerel halk vardı. Binbaşı Hakan zamanını bekliyordu. Apaçiler havaya ateş açılmadığını ya da bu tür silahların olmadığını düşünerek iyice yaklaşmaya başlamıştı. Gökyüzünde A-10 uçakları da beliriyordu. Ortalık iyice kızışırken tank tümeninin ana kollarının arkadan yaklaşmakta olduğunu gördüler. Yaklaşık 100 bin Türk askeri ve 2 bin sivile karşı 15 bin Amerikan askeri. Yüzlerce tank ve hava saldırıcı aracı karşı karşıyaydı. A-10'ların yeni sensörleri sayesinde birkaç isabetli atış yapması zamanı hızlandırırdı. Binbaşı Hakan yerinden çıkıp birkaç siper ötesine gitti. Havan ateşi başlamıştı. Apaçiler tehdit oluşturuyordu ve zaten birkaç havan siperini bulmuşlardı. Üstelik insansız uçaklarda Hellfire füzeleriyle avlayacak hedef arayan leş kargaları gibiydiler. Havada görünmeleri zor olduğu için beklenmedik bir anda kötü bir darbe vurma şansı yakalıyorlardı. Apaçileri avlayın. RPG ve Redi'ye taşınabilir uçak savarları ile siperlerden çıkan Türk askerleri çölün kavurucu sıcağına ve yüzlerine kamçı gibi çarpan kum fırtınasına rağmen hedeflerine doğru nişan almaya başladılar. Çöle uyum sağlayan kıyafetleri görünmelerini engelliyordu ama havada uçan katillerin sensörlerine yakalanırlarsa kurtuluşları olmazdı. Aniden gökyüzüne doğru yükselen ışık hüzmeleri görüldü. Bu hüzmeler tank tümeninin ana kolları tarafından da fark edilmişti. Herkes hüzmeleri görünce nefesini tutup o tarafa doğru bakmaya başladı. Uzaktan yavaş gibi görünen ses üstü silahlar avlarına birer kene gibi yapışıp patlamaya başladı. Birkaç dakika sonra yerden uçak savar makinalı ateşi açılmış ve attan onlarca RPG de bunlara eklenmişti. O bölgeye şimdi bir helikopter pilotunun olmak isteyeceği son yerdi. 5 Apache havada infilak etmiş ve diğerleri de ağır yaralanarak geri çekilmek zorunda kalmıştı. General Smith tutkundu. Havadaki savaşçı kuşların birer birer aşağı inişi ve telsizlerden duyulan yardım çığlıkları bütün duygularını harekete geçirmişti. Şimdi vahşi birisiydi o. Sadece avını yakalayıp parçalamak isteyen birisi. Bir tank oldu, derhal ateş gelen bölgeye ıslansın. Orada ne olursa olsun geri çekilmeyecekler. Gerekirse hepsi vurulsun ama o adamları tam olarak ortaya çıkarın. Bana hedef gösterin, bana hedef gösterin. General Smith'in sesi kısılacaktı neredeyse. Silahına sarılmış bir Humvee arkasında etrafa bağırarak tank kollarını denetliyordu. Askerlerin onun birkaç metre yakınına dahi gelmek istemiyordu. Öne çıkan 10 tank ve 20 kadar Bradley zırhlı aracı ateş açılan bölgeye yaklaştı. Siperlerin sıklaşmaya başladığı bir noktadaydı. Zırhlı araçlar şüpheli gördükleri her yükseltiye ateş ederek yaklaşıyordu. Bu sırada yeri sallayan bir patlama meydana geldi. Siperlerin başladığı noktadaki yükseltilerden bazıları patlayıcılardan oluşmuştu ve bunların vurulmamış olması büyük şanstı. Patlamanın etkisiyle yoğun bir duman ve kum bulutu gökyüzüne yükselmeye başladı. Patlamada Brandley aracın hemen yanında olmuştu ve patlama ile birlikte zırhlı savaş aracı tamamen hurda haline gelmişti. İçindeki 8 asker de hayatını kaybetmişti. Bu patlamanın ardından birkaç siperden roket fırlatıldı ve diğer araçlarda hafif hasarlar verildi. Tanklar gelişi güzel ateş açarak bölgeye ilerlediler. Yok olma pahasına ilerleme emirleri sürekli olarak bizzat General Smith tarafından veriliyordu. Tanklar yaklaşmaya devam etti. Düşmanlarının gücünün nereye kadar gittiğini anlamaya çalışıyordu. General Smith patlama ona bazı veriler sağlamıştı. Demek tuzaklarla dolu bir çatışma ortamına sürükleniyorlardı. Bu kötüydü. Daha başka neler olduğunu görmek istiyordu. Yine de tam belli olmayan noktalarda 106 mm geri tepmesiz top atışı yapıldı. Bu mermiler bir iki tankı isabet etmişti. Daha sonra havan sesleri duyuldu. General Smith tüm bunları birer birer not alıyordu. Aslına bakılırsa hayli düzenli bir ordunun vereceği cevapları veriyordu düşman. Arap olmadıklarını kendilerine getirilen cesetlerden anlamıştı. Bazı Arapların da şimdi ölüler arasında olduğu söyleniyordu. Ama esas sıkıntıyı sürükleyen bu yabancı askerlerdi. Rus olup olmadıkları düşündü. Ruslar neden bu kadar azimli savaşçılar ki diye geçirdi içinden. Aslında düşünmek istediğini diğer olasılık bu adamların Türk olmasıydı ki gitgide bu fikri doğruya yaklaşıyordu. Karşısındaki Türk askerleri vardı ve çok hazırlıklıydılar. Nasıl olmuştu da bu kadar ani ve gizli bir operasyonu önceden haber alıp bu kadar geniş bir teşkilata hazırlayabilmişlerdi. General Smith artık sakin olması gerektiğini düşündü. Düşmanını küçümsemekten vazgeçmeliydi. Karşısında ciddi askerler olduğunu ve ordusunu durdurmaya çalıştıklarını fark etmişti. Smith zeki bir insandı. Her ne kadar psikolojisi yıpranmış olsa da karşısındaki adamların zaman zaman kazanmaya çalıştığını ve asıl savaşın buradan gerçekleşen savaş olmadığını düşündü. Ama bunları düşünmek onun görevi değildi. Görevi Mekke ve Medine'yi ele geçirmek ve bu yola karşısına çıkan bütün engelleri yok etmekti. O zaman şu işi bitirmeliyim diye düşündü. Tank tümeni hareket edemiyordu. Tank kolları geniş bir alanda açılmış ve direniş bölgesi çemberi almak üzere harekete geçmişti. Ama çemberi kapatacak kadar alan bulamamışlardı. Hayli uzak noktalarda bile havan yüzlerce roket mermisiyle uğraşmak durumunda kalıyorlardı. Efendim, kuzey ucundaki tank kollarında kayıp var. 3 emire değişik tipte silahlarla saldırı düzenlenmiş ve imha sağlanmış. Evet, çok sayıda zırhlı araçları çeşitli seviyelerde hasar mevcut. General Smith durumu gülünç buluyordu. Hiçbir istihbarat son 3 haftaya kadar en ufak bir savunma hattından bahsetmiyordu. Bahsetmezdi de. Çünkü bu beklenmeyen bir saldırı olacaktı. Öyle olmalıydı. Sadece üst düzey generallerin bildiği, güya çok gizli bir operasyonu kahretsin bu Washington'ın karıştığı her iş pisliğe sarmak zorunda mı diye düşündü. Hava kuvvetleri yerdeki hava savunma bastırılana kadar operasyonları askıya aldı. Yerden çok miktarda hava savunma füzesi atılıyordu. Kara birlikler o alanları ele geçirip bu soğumayı bastırmalıydı. Yoksa gereksiz yere helikopter düşüyordu. General Simi sürekli olarak aranmaya başlamıştı. Operasyon neredeyse durma noktasına geleli saatler oluyordu. Bu saatlerin ne kadar kıymetli olduğunu bilen Stilson hükümeti de her düzeyde generale baskı yaparak sonuç alabileceğini düşünüyordu. Yani en azından Sir böyle düşünüyordu. Smith subayları ile toplandı. Yapılan değerlendirme toplantısında ortaya çıkan sonuç iyi değildi. Tümenlerin sağlıklı ilerleyebilmesi için önlerinde oluşan hatta arkadan başka bir birliğin saldırması, tümeni geniş bir yarı çap çizerek direnişin etrafından dolaşması ya da direnişi gerçekleştiren gücü önce uzun bir cephe savaşı açması ve topçu desteğiyle tankı bir arada kullanarak klasik saldırı biçimleri denemesi gerekiyordu. Her üç seçeneğinde zaman içinden başarısızlık olarak değerlendirilecekti. Süreci ve ne kadar süreceği de tam belli değildi. Simit pürosunun ucunu ısırıyordu. Kapana kısıldım galiba diye düşünmeye başlamıştı. Bu kadar güçlü ve profesyonel bir hattın önüne dikilmiş olmasına çok sinirlenmişti. Bu arada topçu bataryalarının önümüzü açmak için ateşe başlamasını istiyorum. GMLRS bataryaları da hedefe benzeyen her şeye ateş etsin. Etrafındaki subaylara baktı. Hepsi de iyi birer savaşçı gibi görünüyordu ama susuyorlardı. Beyler, böyle durumlarda çıkış yolu bulmak için para aldığımızı size hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Subaylardan birisi ıkına sıkılı bir şeyler söylemek için ağzını açtı ama sustu. Evet Bay Harold. Bir şey yok mu? Hayır efendim yok. Komutanım benim bir fikrim var. Bu güzel Bay Daniel. Lütfen buyurun siz dinliyoruz. Bence bütün gücümüzü hattı ortasından delelim. Sonra bir süre ilerledikten sonra geri dönüp bölümleri arkadan vuralım. Sıkıştıralım yani. Ha ha ha Bay Daniel muhteşemsiniz. Neden bunu düşünemedik? Yani tümenlerin yarısını kayıp verelim öyle mi? Belki kutsal toprakları kolları başları sarılı ölmüş askerlerle mi teslim almayı planlıyorsunuz? Komutanım evet kayıplar büyük olacak ama dediğiniz kadar olacağını sanmıyorum. Ve eğer amaç kutsal toprakları almaksa o zaman askerlerimize bunu anlatmalısınız. Bunun bir hacı seferi olduğunu anlatmalısınız. General Smith, Yarbay Daniel'ın yüzüne baktı, mimiklerine, gözlerinin içine. Aslında önlerindeki tek yol söylüyordu. Tek çözüm yolu buydu. Bir generalin alacağı en zor kararı alması gerekiyordu. Askerlerini ölüme göndermek. Ama her komutanın başına gelebilirdi bu ve Smith hayatının kararını vermek zorunda olduğunu biliyordu. Sanırım haklısınız. Çok fazla düşünmeye gerek yok. Teşekkürler Bay Daniel. Askerlerime gidip bu görev uğruna ölmek zorunda olduklarını söylemem gerek. Umarım beni anlarlar. Tanrım, bu gerçekten de komik bir durum. Onlara ölmelerini söylüyorum ve bunu bir hasis zihniyetiyle yapmaları gerektiğini. Oysa onlar sadece ayda 4.000 dolar kazanmak için bu işe girmişlerdi ve birden kendilerini sanki zaman makinesinin içinde buldular. General Smith subaylarına baktı ve dışarı çıktı. Humvee ile askerleri arasında dolaşmaya başladı. Kendinden geçtiğini hissediyordu. Humvee'nin içine pek çok silah doldurmuştu Smith. Kendisi de bu çılgınca savaşta yer almak istiyordu. Sinirler çökme aşamasındaydı ama sigara ve kahve içerek ayakta durmaya çalışıyordu. Geniş alanda toplanan erler ve subaylara bir konuşma yaptı Smith. Onlara mümkün olduğunca her şeyi anlatmaya çalıştı. Biraz önermelerini gerekeceğini de söylüyordu. Bunu açıkça ifade etmişti. Askerler şaşkın şaşkın birbirlerine bakıyorlardı. Binbaşı Hakan'ın diğer askerlerden bir farkı yoktu. Hepsi aynı sivil kıyafetler içerisindeydiler. Ancak aynı sivil kıyafetleri giyerek yine de bir askeri nizam oluşturmaya çalıştırmışlardı. Komutanım, garip bir biçimde dizilmeye başladılar. Mızrak başı gibi. Ah Alper doğru söyledin işte. Sanırım onları kötü sıkıştırdık burada. Ve başka çareleri kalmadı. Bütün güçleri üzerimize yüklenecekler. Evet komutanım tuzağa giriyorlar yani. İnşallah öyledir. İnşallah B2'ler falan gelip de halı bombardımanı yapmaz. Vallahi komutanım bilmem. Ama benim her yerime kum doldu. Ve burada daha ne kadar kalacağız gece olacak neredeyse. Birazdan ayaz başlar. Sanırım gecenin karanlığından yararlanmak isteyecekler. Bütün askerlere gece görüşleri takmaya başlasın. Pillerini falan kontrol etsinler. Baş üstüne komutanım. Teğmen Alper Binbaşı Hakan'ın yanından ayrılıp diğer siperleri dolaşmaya başladı. Binbaşı ile sürekli olarak Amerikan tümeninin hareketini gözlemliyordu. Hava desteksiz kalmış olmalılar ya da geniş çaplı hava desteği beklemeyecekler. Bu kadar acele ediyorlar diye düşündü. C4 denizinin üzerinde geldiklerinde hayli kayıp vereceklerini bilmiyordu Amerikalılar. Bu Binbaşı Hakan'ın o an aklına gelen bir fikirdi. Bedevilerin elinde nereden geldiği belli olmayan birkaç ton C4 olduğunu öğrenmişti. Bütün C4'leri belli bir derinliğe gömmüş ve etraflarında binlerce mermiyi havan RPG mermisi bulabildiğince 155'lik obüs mermisi yerleştirmişti. Bir çeşit cephanelik oluşturmuştu ama amaç depo olarak kullanmak değil, Amerikan tank birlikleri üzerinde geçerken patlatmaktı. İnanılmaz bir ateş ve ışık gösterisi olacaktı. Tabii kanlı ve dehşetengiz bir patlama olacağını şüphe yoktu. Patlamanın sonuçlarını tahmin etmekle beraber kendilerini bu patlamaya mecbur hissediyorlardı. Çünkü Amerikan tümeni bu hattı geçerse kısa sürede Büreyde'yi alır, sonrasında Medine ve Mekke'ye düşmesi kolay olurdu. Kayseri Komando Tugayı'nın geri kalan 3.000 askeri Medine yakınlarında Binbaşı Hakan'ın oluşturduğundan daha güçlü bir savunma oluşturmuştu. Suriye-Ürdün hattında o kadar rahat geçmişlerdi ki kısa süre içerisinde savunma hatları tarihinde rekor olabilecek bir sürede güçlü bir hat oluşturmuşlardı. Ancak ilk hattının ortaya çıkması nedeniyle şimdi Amerikan Hava Kuvvetleri daha dikkatli davranıyor ve yerde gördüğü her askeri düzenek benzeri yapıya saldırıyordu. Henüz kutsal topraklar üzerinde savaş uçağı uçmamıştı. Bunu yapmaya hiçbir cesaret edemiyordu. Ancak bir yere kadar geldiklerinde bunu yapmaya cesaret edebileceklerinin hiç şüphe yoktu. Suudi yönetimi sürekli olarak finans bağlantılarını kullanarak Amerikan operasyonunu durdurmaya çalışıyordu. Bunun dışında yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Suudi birlikler çeşitli yerlerde çatışıyordu ama son derece etkisiz kalan bir direnişti. Amerikan kuvvetleri Kral Halid gibi askeri birliklerin yoğun olduğu yerlere ani hava saldırıları düzenlemiş ve beklenmeyen bir panik etkisi yaratarak askerlerin hareketliliğinin başlamasını engellemişti. Metal fırtına benzeri bir operasyon uyguluyorlardı ama metal fırtınanın yansımalarına takılmışlardı şimdi. Suudiler de Türk askerlerinin oluşturduğu hattın benzeri bir hattı oluşturmak için birkaç yere deneme yapmışlardı ama yoğun hava saldırılarına uğramışlardı. Türk askerleri kazandığı deneyimlerle Amerikan ordusunun nerede nasıl davranacağı konusunda çok bilgi sahibiydi.